Ayrım 14.
Bunu engellemek gerekiyordu. Hali vakti yerinde tüccardan bir arkadaş vardı, Kemal Bey. Onun Beşiktaş'taki evinde bir pazar günü buluştuk. Toplantıya Sapancalı Hakkı, İzmitli Mümtaz, Atıp Süleyman Askeri, Topçu İhsan, Hüsrev Sami, Reşit ve Eşref Beyler iştirak etti. O gün toplantının mevzu pek hararetli oldu ve görüşmeler uzun münakaşalarla sürdü. Nihayet sonunda vaziyet takarrür etti ve şu karara varıldı. Umumi vaziyet fevkalade tedbirlerin alınmasını icap ettirmektedir. Halbuki İttihat ve Terakki'nin genel merkezi bu tarihi zamanda bu mühim kararı almaktan pek uzaktır. Talat Bey'in tesiri hepsinin üstünde derin ve şumullüdür. Bu hal fırkanın istikbalini tehlikeye götürmektedir. O halde cemiyet merkez azaları derhal istifa etmeli ve taşra mümessilleri ile katibi mesuller toplanarak yeni bir genel merkez heyeti seçmelidir. Peki nasıl istifa edeceklerdi? Dedim ki nasıl Baba Ali'yi bastık, Kamil Paşa kabinesini dağıttık. Bu sefer de yine öyle yapalım. Çarşamba günü toplantıları var. Gidip basar istifalarını alırız. Araya İzmitli Mümtaz girdi. Ben Yakup Cemil'e katılıyorum. Yalnız genel merkez azaları arasında bizim mücadele arkadaşımız Ohrili Eyüp Sabri vardır. Bunu ona yapamayız. Onu müsaadenizle ben dışarı çağırayım. Konuşarak oyalayayım. Siz içeride gerekeni yaparsınız. Topçu İhsan, adımız eşkıyaya komitacıya çıkmıştır. Bu nedenle dikkatli olalım, kan dökmeyelim dedi. Anlaştık. Çarşamba günü genel merkezi basacağız. Vedalaşıp ayrıldık. Ben Süleyman Askeri Bey ile birlikte evden çıktım. Yolda giderken Süleyman Askeri Bey birden durdu. Dedi ki, Yakup Cemil, ben bu kararları doğru bulmuyorum. Başımıza durduk yerde yeni dertler açılacak. Sanki istifaya sevk ettiklerimizden daha iyisini mi bulacağız? İstediklerimiz olmadı mı? Kabineyi devirdik. Enver Paşa ve Cemal Bey kabineye girdi. Daha ne olsun? Memleketin bu nazik durumunda genel merkezi basmak muhaliflerimize yaramaz mı? Tamam da arkadaş, ne yapalım diye sordum. Bak ben senin dostunum. Kimseye söylemezsen bir önerim var. Gidelim Talat Bey ile konuşalım. Esasen genel merkezi yıksak da Talat Bey'i deviremeyiz. En iyisi onunla anlaşalım. Bize itimadı artar. Biz kan dökmeden bu işi halledelim dedim. Süleyman Askeri Bey'in söyledikleri kafama yattı. Kabul dedim. Birlikte bir arabaya atlayıp Baba Ali'ye gittik. Talat Bey'le özel görüşmek istediğimizi söyledik. Dahiliye Nazırı makamının yanındaki hususi odasına aldılar. Hemen sonra Talat Bey geldi. Odacıya içeriye kimsenin girmemesini söyledi. Gülerek ellerimizi sıkarken, hayrola yine bir ultimatum vermeye mi geldiniz dedi. Süleyman Askeri Bey, estağfurullah beyim dedi ve başladı toplantının nerede yapıldığını, kimlerin katıldığını, ne gibi kararlar alındığını bir çırpıda anlatmaya. Biraz bozulmuştum, bu kadar ayrıntılı anlatmasına ne gerek vardı? Talat Bey şaşırmıştı ama bize belli etmemeye çalışıyordu. Sizin ne kadar temiz, dürüst adamlar olduğunuzu bilirim. Bu haberinize de hassaten teşekkür ederim. Fakat kani oldunuz ki ben hayatta kaldıkça bu gibi teşebbüslere imkan vermem dedi. Arkasından elimizi hararetle sıkarak bizi uğurladı. O gece neler olduğunu sonradan öğrendim. Bizden sonra Talat Bey otomobilini atlayıp hemen Enver Paşa'nın yanına gidiyor. Gece yarısına kadar olayı tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Enver Paşa da şaşırıyor, haklı. Çünkü böyle bir hareketten kendisinin de haberi yok. İlk kez ondan habersiz bir işe kalkışmıştık. Yine de Talat Bey'i yumuşatıyor. İşi bana bırakınız Talat Bey, ben bunları yola getiririm. Böyle bir olay bir daha olmaz diyor. Ertesi sabah erken saatte İzmitli Mümtaz ile Sapancalı Hakkı'yı çağırıp bir güzel azarlıyor. Arkadaşlar Süleyman Askeri'nin haris bir adam olduğunu ve böyle bir işi yapacağına inanıyor. Onlar en çok benim adımı duyunca şaşırıyorlar ve bizim fedailerin arasında ilk kez bir ayrılık oluyor. Bu işten tek kazançlı Süleyman Askeri Bey çıkacak ve mükafatını teşkilat-ı mahsusa kurulunca alacaktı. Biz iç siyasetle uğraşırken 29 Haziran 1914 sabahı gazetenin verdiği bir haberin gelecekte dünyanın en büyük kıyımlarından birine sahne olacağını bilmiyorduk. Avusturya Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Düşes 28 Haziran'da Saraybosna'da bir suikast sonucu öldürülmüşlerdi. Suikasti düzenleyen Büyük Sırbistan hayaliyle yetişen 19 yaşındaki Gavrilo Princip'ti. Balkanlarda bir kıvılcım çakılmıştı. Avusturya Macaristan Devleti Sırbistan'a savaş açtı. Avrupa ülkeleri seferberlik ilan ettiler. Ardından 2 Ağustos 1914'te Almanya Rusya'ya, 3 Ağustos'ta Fransa Almanya'ya, 4 Ağustos'ta İngiltere Almanya'ya ve nihayet 5 Ağustos'ta Avusturya Rusya'ya savaş açtı. Osmanlı Devleti de 2 Ağustos günü seferberlik ilan etti. Kırmızı üzerine basılmış yeşil bayraklı ve tuğralı bildiriler İstanbul'un her köşesinde duvarlara yapıştırıldı. 21 yaşından 45 yaşına kadar bütün vatandaşlar silah altına çağrıldı. Seferberlikten bir gün önce Almanya'nın İstanbul elçisi Baron Fangenheim ile Sadrazam ve Hariciye Nazırı Said Halim Paşa arasında Osmanlı-Alman İttifakı Anlaşması yapılıp imza edildi. Bazı arkadaşlar savaşa girmeye, hele Almanya ile ittifak kurmaya karşıydı. Mesela ünlü Maliye Nazırı Cavit Bey bunlardan biriydi. Enver Paşa gidip Cavit Bey'i ikna etme görevini bana verdi. Cavit Bey çekilmez gurur ve azametinden dolayı pek sevilmezdi. Herkesi küçük görürdü. Cavit Bey'in makamına gittim. Elimi silahımın üzerine koyarak savaşa girip bütün topraklarımızı geri alacağımızı, buna karşı çıkmanın vatan hainliği olacağını anlattım. Maliye Nazırı ikna oldu. Dipnot. Dönemin Maliye Nazırı Cavit Bey 1926 yılında Atatürk'e karşı yapılan İzmir suikastına karıştığı iddiasıyla idam edildiği gün yani 26 Ağustos'ta Fransız parlamentosu ayağa kalkıp bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Savaş hazırlıklarına başlanılmıştı. Seferberlikten 3 gün sonra 5 Ağustos'ta teşkilat-ı mahsusa resmen kuruldu. Resmen diyorum çünkü kağıt üzerinde olmasa da böyle bir özel örgüt fiili olarak vardı. İran'da, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da gerilla savaşı yapanlar bu özel örgütün fedaileriydi. Ancak o günlerde bu müfrezelerin resmi bir hüviyeti yoktu. Artık Harbiye Nezaretine bağlı resmi bir daireyiz. Adresimiz bile belli. Cağaloğlu, Nuri Osmaniye, Şeref Sokağı, Tasviri Efkar Matbaası karşısında 39. Teşkilatın bütçesi Harbiye Nezaretinin tahsisat-ı mesturesinden yani örtülü ödenek karşılanacaktı. Talat Bey'in ısrarı ve Enver Paşa'nın da isteğiyle Süleyman Askeri Bey teşkilatın başına getirildi. Yardımcısı ise Atıf Kamçıl oldu. 5 kişilik yönetiminde ayrıca Emniyet Umumiye Müdür Muavini Aziz Bey, Doktor Nazım Bey ve Doktor Bahaettin Şakir Bey vardı. Merkez kurulunda görev yapan arkadaşlar aylık almıyorlar, fahri olarak çalışıyordu. Benim gibi eski subaylar devlet bütçesinden maaş alacaktık artık. Ondan önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden alıyorduk. Benim rütbem yüzbaşıya eşitti. Bu nedenle 600 kuruş maaş alıyordum. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk görev bölümü de şöyle yapıldı. Karadeniz sahillerindeki Rumların faaliyetlerine mani olmak üzere Hüsrev Sami Bey, bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk bölgesine Eyüp Sabri Bey, Kafkasya bölgesine Ömer Naci Bey, Ermeni isyanlarını bastırmak için Erzurum bölgesine Doktor Bahettin Şakir ve Ruşeni Beyler, doğudaki tüm çetelerin idaresinin başına da beni getirdiler. Teşkilatta görev yapan subayların özel kimlikleri vardı. Dipnot. Türkiye bu özel kimliklere 1996'nın 3 Kasım'ında patlak veren Susurluk skandalı nedeniyle tanıştı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, aranmakta olan Gladio'nun Türk tetikçisi Abdullah Çatlı, yeraltı dünyasının ünlü ismi Tarık Ümit gibi kişilere özel kimlikler dağıtılmıştı. Ayrıntılar için bakınız Soner Yalçın Doğan Yurdakul, Reis Gladio'nun Türk tetikçisi. Bunları sadece vilayetlerin üst düzey yöneticilerine göstermek için taşıyorduk. Bu kimliklerin devlette açamayacağı kapı yoktu. İşe gönüllü müfrezeler kurmakla başlıyoruz. Vilayetlerde kampanyalar düzenleniyor gönüllüler bulmak için. Bu gönüllüler içinde en zoru benim 2000 kişilik taburumdu. Çünkü bunların büyük çoğunluğunu hapishanelerden gelen mahkumlar oluşturuyordu. Dipnot. Türkiye 1990'lı yıllarda tutuklu ya da mahkum PKK'lı itirafçıların cezaevinden çıkarılarak tetikçilik yaptırılmalarına da sahne oldu. Bakınız Soner Yalçın, Binbaşı Ersever'in itirafları. Gerçi bu mahkumlar ordusuyla Bulgarlara karşı savaşmıştık ama bunların idareleri çok zordu. Görevimiz belliydi, Osmanlı'nın her yanına yayılacaktık. Cizvit papazları gibi inatla, ısrarla çalışacaktık. Hindistan, Belucistan, İran, Afganistan ve Afrika'daki tüm Müslümanları ayaklandıracaktık. İslam dünyası tekrar halifenin emrine girecekti. İsyanlarla, gerilla savaşlarıyla Fransızları ve İngilizleri can damarlarından vuracaktık. Hindistanlı Müslümanları ayaklandırmamız İngilizleri çok korkutuyordu. Bu nedenle biz İttihatçılara çok düşmandılar. Sadece Müslümanları değil, bir işaretimizle boyunduruk altında yaşayan Türkleri de harekete geçirecek, Rusları, Yunanları, Sırpları vuracaktık. Başında Mehmet Emin Yurdakul kardeşimizin bulunduğu Türk ocakları da tam kadro halinde bizim saflarımızdaydı. Mehmet Emin sıradan biri değildi. Üsteğmen rütbesindeyken 1899 tarihinde ilk kez Almanya'ya askeri eğitim için gönderilen 19 subaydan biriydi. İran'da birlikte gerilla mücadelesi vermiştik. O da iyi silahşördü. Kalemi de güçlüydü. Teşkilat-ı mahsusu olarak ilk resmi eylemi Sadrazam Said Halim Paşa'nın bile haberi olmadan İstanbul'da gerçekleştirdik. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Ruslar zaferlerinin anısı olarak 1898'de Ayestefanos'ta yani Yeşilköy'de mütareke hükmü gereğince anlaşmanın yapıldığı yere bir anıt dikmişlerdi. Anıtın bulunduğu geniş sahaya Ruslar muhafız evleri yaptırmıştı. Her Slav ülkesinden buraya belirli sayıda iyi silah kullanan keskin nişancı bekçiler getirilip yerleştirilmişti. Anıtı onlar koruyordu. Ancak onlar bile sabaha karşı havaya uçan anıtı kurtaramadılar. Anıtın bombalanması bizim için simgeydi ve un ufak edilmesi başkaldırının sembolüydü. Artık bizim için iç siyaset bitmişti, şimdi savaş zamanıydı. Sapancalı Hakkı ve İzmitli Mümtaz Suriye'ye, Nuri Bey Bağdat'a, Kuşçubaşı Eşref, Erzurumlu Aziz, Çerkez Ziya Beyler Hicaz'a, Bingazili Yusuf Şetvan Trablusgarp'a, Kuşçubaşı Sami Türkistan'a, Ömer Naci Bey İran'a, Emrillah Barkın Hindistan'a, dipnot. Hindistan'da teşkilat-ı Mahsu'ya yardımcı olanlar arasında İngilizlere karşı ilk bağımsızlık bayrağını açan hayli ünlü isimler vardı. Mahatma Gandhi, Muhammed Ali Cinnah, şair Muhammed İkbal Said Han gibi. Eyüp Sabri ve Yüzbaşı Zinnun Rumeli'ye. Ben Kafkasya'ya gidiyorum. Atalarım Şeyh Şamillerin mekanına gidiyorum. Ankara'da Torun Yakup Cemil. Yıl 1978 sonları, babamı kaybedeli 1,5 yıl olmuştu. İlk zamanların şaşkınlığını yavaş yavaş üzerimizden atıyorduk. Çoğu zaman yanımızda değildi ama uzakta bile olsa varlığı bize yeterli geliyormuş demek ki. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciydim. Kardeşim de üniversitede okuyordu. Ailemizin ekonomik durumu hiç iyi değildi. Sadece bir emekli maaşına bakıyorduk. Evde bazı eşyaları satmaya başladık. Önce dikiş makinesi satıldı. O parayla evin birikmiş 3 aylık kirasını ödedik. Sırada ne var bilmiyordum çünkü satacak eşyamız bile yoktu. Bu böyle yürümeyecekti. Ulus'ta bir otelde gece müdürlüğüne başladım. Gece çalışıp gündüz üniversiteye gidiyordum. Ayrıca ADYÖT'te, Ankara Demokratik Yüksek Öğrenci Derneği görevliydim. Solcuydum, kim değildi ki? O dönem solun parçalanma yıllarının başlangıcıydı. Bitmez tükenmez tartışmalar olurdu. Anlamaya çalışıyordum, saflar netleşiyordu. Ben henüz ortadaydım. Abdullah Öcalan'la aynı okuldaydım. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne o da benim gibi tartışmalara fazla katılmazdı. Dinleyiciydi. Okulun arkasındaki Cumhuriyet yurdunda kalıyordu. Silik biriydi. Bugün ünlü gazeteci olmuş birçok isimle de arkadaşlık yaptım. Çoğu şimdi köşe yazarı. Şair Yaşar Miraç vardı. Sonradan Türk Dil Kurumu ödülünü aldı. Bir gün bu apanın takımıyla kavga etti. Ben araya girmesem çocuğu paramparça edeceklerdi. Okulun tartışmalı forumlarını hiç kaçırmazdım. Üniversitenin ünlü hocalarıyla dostluk kurdum. Bu ilişkilerim hala devam eder. Dipnot. Torun Yakup Cemil kimliğinin ortaya çıkmaması için üniversite yaşantısına ait anılarını detaylı anlatmak istemedi. Bir yanda ülke sorunlarını tartışmak, diğer yanda evin yükünü taşımak beni hayli yoruyordu. Sabaha karşı eve geliyordum. Anacığım ve kardeşim beni pencere önünde beklerlerdi. Evde pek yiyeceğimiz olmazdı. Otelden yaptırdığım kaşarlı tostları getirirdim sabahları. Kahvaltıyı onlarla yapardık. Çoğu zaman evde uykuya dalar okula gidemezdim. Sınavlara bile giremiyordum. İşte o günlerde karşıma baba dostu 2 kişi çıktı. Biri Mehmet Ali ağabeydi. Şirkette üst düzey görevdeydi. Dipnot. Şirket adını genelde CIA ajanları CIA merkezi için kullanıyor. Bu alışkanlık Türk istihbaratçılara da geçti. MİT'e şirket deniyor. Bir de babamın can dostu Ergün Ömer Albay vardı. Dipnot. Torun Yakup Cemil'in isteği üzerine adı değiştirilmiştir. Ankara Cebeci Davita Genel Müdürlüğü vardır. Orada çalışıyordu. Bu kuruluş sanırım hala o semtte. Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldıktan sonra askerlikten kopmadı. Bu kez sivil olarak istihbaratta çalışmaya başladı. Tıpkı dedem Yakup Cemil'in üniformasını çıkardıktan sonra teşkilat-ı mahsusada çalıştığı gibi. Babam Mehmet Ali ağabey ile Ergün Önal Albay'ı o istihbarat kurumunda çalıştığı dönemden tanıyor. Babam ile Ergün Albay'ın seferberlik tetkik kurulunda birlikte çalıştıklarını biliyorum. Dipnot. NATO ülkeleri dahilinde kurulan ve gayri nizami bir harp örgütü olan Seferberlik Tetkik Kurulu 27 Eylül 1952 tarihinde kuruldu. Finansmanını ve teçhizatını Amerikalılar verdi. 1965 yılında büyütülen teşkilatın adı da değişti. Özel Harp Dairesi oldu. Şimdiki adı Özel Kuvvetler Komutanlığı'dır. Ergün Anıl Ağabey bir gün çalıştığım Ulus'taki otele birini gönderdi. Yarın şu saatte yanıma uğrasın diye. Ertesi gün akşama doğru yanına gittim. Baktım Mehmet Ali ağabey de ofiste, çay içiyorlardı. Yer gösterdiler, masaya yakın koltuğa oturdum. Hal hatır sordular, klasik yanıtlar verdim. İyiyim, çalışıyorum, okul iyi gidiyor gibi. Mehmet Ali abi, oğlum baban sana iyi öğretmiş. Kan kusuyorsun, kızılcık şerbeti içiyorum diyorsun. Ama sen de artık kusacak kan kalmamış. Ciğerlerini mi kusacaksın bundan sonra? Hem biz yabancı mıyız, bilmiyor muyuz evinizin durumunu dedi. Kafama sanki balyoz yedim. Araya Ergün Anıl albay girdi. Çocuğu sık boğaz etmeyelim hemen. Bunları dışarıda konuşalım. Mesai bitiyor. Çıkıp bir şeyler atıştıralım dedi. Mesaiden sonra Ergün albayın vosposuna binip Kızılay'a gittik. Tava diye daha sonra sık gideceğimiz lokantaya girdik. Epey kalabalıktı. Zor bela bir masa bulduk. Uzun bir yemek oldu. Hiç unutmam. Hamsi buğulama yiyip rakı içmiştik. Sohbetin konusu bendim. Mehmet Ali ağabey taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini, eve her ay düzenli olarak bir maaşın girmesi gerektiğini söylüyordu. Düzenli gelen bir maaş bizi rahatlatacaktı. Ayrıca okulda bitirmemi sağlayacaktı. Sözü Mehmet Ali ağabey bitiriyor, Ergün albay alıyordu. Okuldaki anarşik olaylara girip çıktığını duydum. Hiç ailene yakışıyor mu bunlar dedi. Beni takip etmişler, araştırma yapmışlardı anlaşılan. Bu arada sanki lokantada kimse yokmuş gibi Mehmet Ali ağabey tabancasını çıkarıp masaya koydu. Biz babanın dostlarıyız. Eğer senden kötü bir istekte bulunursak bizi bununla Ankara'nın göbeğinde vurmazsan senden şerefsizi yok dedi. Hiç konuşmuyordum, sessizce dinliyordum. Aklım başka yerlerde. 2 yıl önce İstanbul'da Alman Hastanesi'nin bir odasında babamla vefat etmeden önce yaptığımız son konuşmayı hatırlıyorum. Annemden ve biz çocuklarından özür dilemişti. Haksızlık yaptığını düşünüyordu. Haklıydı, haksızlık yapmış, bizi bırakıp başka bir kadınla evlenmişti. Bizi birkaç ayda bir görüyordu. Teselli etmeye çalışmıştım. Yıllar sonra babamı ilk kez orada kucakladım ben. Vicdan azabı çekiyordu. Bunun nedeni sadece ailesi değildi. Dedem Yakup Cemil'in mezarı Topkapı semtindeydi. 1950'li yıllarda mezarın bulunduğu bölge yola gidecekti. Herkesin ailesine durumu bildiriyorlar ama babam bugün yarın derken mezarı gidip alamıyor. Ve kahraman dedem Yakup Cemil'in mezarı yola gidiyor. Dedem Yakup Cemil'in mezarı bugün yoktur, kaybolmuştur. Şimdi ölüm döşeğindeki babam kuşkusuz bu hazin olayı hatırlıyordu. Aynı sona uğramaktan korkuyordu belki de. Mezarını emanet edeceği tek kişi de bendim. Sohbet ederken konu Mehmet Ali ağabeye de gelmişti. Güvenilir bir dost olduğundan bahsetmişti. 1961 yılından beri tanışıyorlardı. Kendimi toparlamalıydım. Kadehinden bir yudum rakı alıp, ağabey ne vurması, sizler babamın dostusunuz. Hakkımda kötü şeyler düşüneceğiniz hiç aklıma gelmez dedim. Çalıştığımı eve zaten maaş girdiğini hatırlattım. Ergün albay, otelden aldığın 3 kuruş para hangi ihtiyacınıza yetiyor? Artık devlette çalışacaksın. Hem iyi maaşın hem sigortan olacak. Senin otelden aldığın para annenin ilaç parasına yetmez dedi. Hakkımda her şeyi biliyorlardı. Hem çalışıp hem okumak zor dedim. Mehmet Ali abi, birçok arkadaşın hem çalışıyor hem okuyor. Sen de onlar gibi olacaksın. Okulu sana bitirtmemiz bizim boynumuzun borcu dedi. Bütün kalelerim düşmüştü. Düne kadar aleyhimde Ankara sokaklarında slogan attığım bir teşkilatın nüvesi mi oluyordum? Arkadaşlarımı mı ihbar edecektim? Yanlarından ayrıldığımda sarhoş gibiydim. Yarın öğleyi Mehmet Ali ağabeyle buluşacaktık. Gece zor uyudum. Öğleye doğru annem uyandırdı. Kalktım, tıraş oldum. Tek takım elbisem vardı. Onu giyip kravat taktım. Kızılay'da piknik diye bir yer vardı. Sonra yıkıldı. Önünde buluştuk. Arka taraflardaki Sakarya Caddesi'ne doğru yürüdük. Yeni binasına taşınmış olan Türk İş Genel Merkezi'nin bulunduğu sokakta bir binanın önünde durduk. Mehmet Ali ağabey eliyle gösterdi. İşte burada çalışacaksın. Binanın kapısının üzerinde Hakimler Yüksek Kurulu yazılıydı. Başkanla görüşeceğiz. Sen hiç söze girme. Belki usulen sınav yaparlar dedi. Başkanın odası 2. kattaydı. Uzun boylu kibar bir insandı başkan. Hoş geldiniz deyip elimizi sıkarken Mehmet Ali ağabeyi, demek bahsettiğiniz genç bu dedi. Kısa bir sohbet edip çaylarımızı içtikten sonra ileride yakın arkadaşım olacak Sahip Bey içeri girdi. Sahip Bey beni aynı katta bir başka odaya götürdü. Öneme kağıt kalem koyup tarihimizle ilgili 1-2 sorunun yanıtını yazmamı istedi. Usulen bir sınav yapıldı. Sınavdan sonra tekrar başkanın odasına girdik. Mehmet Ali ağabey hala odadaydı. Haydi hayırlı olsun diye beni tebrik ettiler. Artık devlet memuru olmuştum. Mehmet Ali ağabeyle çıktık, pikniğe gittik. Buranın Rus salatası meşhurdu. Biraz söyleyip Rus salatası yiyerek sohbet ettik. Sana aklından hiçbir zaman çıkarmayacağım bir şey söyleyeceğim. Sadece bizim meslekte değil, her meslek için geçerlidir. Her işin temelinde güven yatar dedi. Ne demek istediğini birkaç ay sonra anlayacaktım. Evdeki maddi sorunlar çözülmüştü. Üniversiteye de düzenli gidiyordum. Kız kardeşim üniversiteyi bitirmek üzereydi. Ben ise yıllardır aynı üniversiteye gidip geliyordum. Benimle okula başlayanlar çoktan mezun olmuştu. Bu arada minnacık bir kıza aşık oldum. Kimseye haber vermeden evlendim. Ev kalabalıklaşmaya başlamıştı. O günlerde Ergün albay telefonla daireyi arayarak yanına gitmemi istedi. Gittim. Kısa bir sohbetin ardından çekmecesinden çıkardı, 2 zarfı uzattı. Dayım İsmail Duran yarın akşam seni İstanbul'da bekliyor. Bu zarfta yol param, bu zarfta da harcı rahım var dedi. Dipnot. Torun Yakup Cemil'in isteğiyle isim değiştirilmiştir. Şaşırmıştım. Neden dayım kendisi değil de bir aracıyla beni İstanbul'a çağırıyordu? Dayım da evde değil, Fenerbahçe orada evinde buluşacaktık. Peki nedendi bu gizlilik? Ergün Albay'la vedalaştık. Tam çıkarken, bak evladım bazı insanlar burnu için yaşarlar, burnu için ölürler. Burnun hep dik olmalıdır. Bunu unutma ve dayım ne derse kabul etmelisin. Bu benim sana vasiyetim dedi. Daireye döndüm, başkanın beni beklediğini söylediler. İşe ilk girdiğim dönemdeki başkan değişmişti. Yeni başkan sert görünüşlü, mert, baba bir adamdı. Odasına girdiğimde gözlüklerin üzerinden baktı. Daha ben bir şey söylemeden, ben bu işleri fazla bilmem. Yalnız sana bazen aralıklarla izin vereceğiz. Gerekirse rapor vereceğiz. Olmadığın zamanlar maaşını eşin alacak. Ancak burası senin statünde birine pek uygun bir yer değil. Uzun süre seni izinli ve raporlu sayamayız dedi. Ne demekti bunlar? Neler oluyordu? Benim statüm neydi? Neye izin veriyorlar? Neden raporlu sayıyorlardı? Tüm bunların bir açıklaması olmalıydı. Bir tuhaflık olduğu için evde anneme, eşime, kız kardeşime İstanbul'a gidişimle ilgili bir açıklama yapmadım. Dairenin bir işinin olduğunu söyledim. Aileme söylemediğim bilgiler her geçen gün artmaya devam ediyordu. Geç vakit Ankara terminalinden otobüse bindim. Sabah Fenerbahçe orada evine gidip kapıdaki nöbetçiye dayımın adını verdim. Nöbetçi subay Arıracı'yla çok önemli biriymişim gibi beni geniş, deniz gören bir odaya çıkardı. Yalnız değildim. Odada dayımla birlikte Mehmet Ali ağabey de vardı. Masanın etrafında oturuyorlardı. Ben odaya girince ayağa kalktılar. Dayımın elini öptüm. Mehmet Ali ağabeyle tokalaştık. Dayım İsmail Duran emekli albaydı. Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuran, mücahitleri yani bozkurtları EYK'cılara karşı örgütleyen birkaç subaydan biriydi. Emekli olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ağırlığı olan bir komutandı. Dayım uzun bir söyleme başladı. Mustafa Kemal kapitalizmi, sosyalizmi bilmeyen biri miydi? Hepsini biliyordu ama o iki yolu da seçmedi. Samsun'a çıkarken dünyanın bütün işçileri birleşiniz deseydi arkasından kaç kişi gelirdi? O kendi coğrafyasını iyi tanıyordu, o halkına inanıyordu. Evladım, insanların özlemleri ayrı, gerçekler ayrıdır. Seni savunduğun düşünceleri ben de savunurum ama bunlar ne kadar Türkiye gerçeğine uyar. Bizim özlemlerimiz vatanseverliktir. Bu bayrağı, bu halkı çıkarsız sevmektir. Senin yolun bizden ayrı olmasın. Bizim verdiğimiz kavgaya sen de katılacaksın. Bu kavgada herkes önder olamaz. Herkes Mustafa Kemal olamaz. Sen bu kavgada kurşunu taşıyan ol. Hamal ol, fırıncı ol, bir şeyler ol ama mutlaka vatan için kavganın bir parçası ol.